Ayrım 12, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 117, 5. Bölüm, Şahinler, Güvercinler ve Tahrifçiler. Demokrat Parti yöneticileri arasında politikayı daha da sertleştirmek isteyenler de vardı, siyasi havayı yumuşatmak isteyenler de. Başbakan Menderes partisinin politikalarını belirlerken o iki eğilimin bazen birinin bazen ötekinin etkisini hissediyordu. Menderes'in İzmir'deki görkemli mitinginde de o durumun sonuçları ortaya çıktı. Bu sayfada bir fotoğraf, Adnan Menderes İzmir'de konuşma yapıyor, altyazı şöyle. Başbakan Adnan Menderes İzmir'de DP örgütünün düzenlediği görkemli bir karşılama töreni yapıldı. Menderes bundan çok memnundu. Konuşmasında muhalefet için sert sözler söyledi ama daha çok muhalefetin yaptığı eleştirileri önemsemediği izlenimini veren deyimler kullandı. 555K olayının Demokrat Partili kadrolar içinde zaten başlamış olan ne yapmalıyız tartışmasını körüklediği anlaşılıyordu. Bunun bir örneğine geçen bölümlerde değindim. Başbakan Adnan Menderes'in 5 Mayıs gecesi yemeğe çağırdığı, DP'nin ileri gelenleriyle yaptığı görüşmelerden o yemekte bulunan oğlu Aydan Menderes söz etmişti. Daha sonraki yıllarda kendisiyle yaptığım kapsamlı bir söyleşide o akşamla ilgili izlenimlerini belirtmişti. O günden bu yana geçen 50 yıldan da uzun zaman içinde Demokrat Parti yöneticilerinin 27 Mayıs öncesindeki tutumlarını yansıtan daha birçok anlatım, izlenim ve yorum yayımlandı. Onlardan da çıkan özet sonuç Aydın Menderes'in o akşamki izlenimlerini doğrulamıştır. 27 Mayıs öncesinde Demokrat Parti yöneticileri arasında tartışılan iki görüş vardı. Şahinler. Bir görüş sertlik politikasının daha da sertleştirilmesi isteğiydi. O görüşü savunanlar özetle diyorlardı ki, sıkı yönetim de yetmedi, bizimkileri de devreye sokalım. Bizimkiler dedikleri kimseler halkın DP'yi destekleyen veya destekleyecekleri varsayılan kesimleriydi. Onların güvenlik güçlerine yardım etmeleri sağlanmalıydı. DP'nin destekçileri bunu göstericileri veya şüphelileri ihbar ederek yapabiliyorlardı. Ama gerekirse onlardan bizzat devreye girip ötekilere karşı güç kullanmaları da istenebilirdi. Bu istek zaten Başbakan'ın 29 Nisan günü başlayan ve günlerce devam eden radyo konuşmaları dizisinde kamuoyuna duyurulmuştu. Ama bunu artık daha da somutlaştırmak ve daha yoğun bir şekilde uygulanmasını sağlamak gerekirdi. O eğilimin ilk işaretlerine değindik. 5 Mayıs gününde göstericilerin üzerine Ankara'nın belli yerlerinden getirilerek DP'li veya VC'li yani vatan cepheli vurucu güçlerin yürütüleceği yolunda haberler yayılmıştı. Bu gerçekleşmemişti. Koskoca Kızılay bölgesinin birkaç noktasında hiçbir etkisi olmayan birkaç sonuçsuz girişimden ibaret kalmıştı. Gerçi o akşam Başbakan Menderes'in evindeki DP ileri gelenlerinden o konuda yeniden öneriler yapanlar olmuştu. Başbakan bunları kabul etmemişti ama bazı DP'li politikacıların aynı yöndeki isteklerini sürdürdükleri belliydi. Güvercinler. İkinci tez, birinci tezin tam tersineydi. Profesör Ali Fuat Başgil'in 30 Nisan 1960 gecesi Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı ünlü üst düzey toplantısında belirttiği gibi hükümette değişiklik önerisiydi. Bakınız ve ihtilal sayfa 735-738. Başgil'e ve Başgil gibi düşünen bazı DP'li politikacılara göre en gerçekçi yol oydu. Başbakan Menderes yerinde kalsa bile bazı bakanların ve idarecilerin değiştirilmeleriyle bir yumuşama dönemine geçilebilirdi. Tahkikat encümeninin görevi sona erdirilebilirdi. Muhalefetle en azından bazı konularda uzlaşılabilirdi. Siyasetçiler arasında eski yıllardaki gibi yeni bir bahar havası dönemine girilebilirdi. Daha önce de belirtmiştim. O zamanların siyasi jargonunda o iki eğilimden birincisini temsil edenlere müfritler yani aşırılar denilirdi. İkincisine de mutedilliler yani ılımlılar. Sonradan Batı ülkelerinde kullanılan semboller bizde de kullanılır oldu. Birincilere şahinler denildi, ikincilere güvercinler. Hangisini kullanırsak kullanalım, 1960'ın Mayıs ayının ilk haftasında DP içindeki durum öyleydi. Bu iki eğilim arasındaki tartışmalar 5 Mayıs 1960 gecesini izleyen günlerde Ankara'nın siyasi kulislerinde giderek arttı. Meclis henüz tatile girmediği için DP'li milletvekillerinin çoğu Ankara'daydı. Birbirleriyle görüşüyorlar, siyasetteki kötüye gidişe bir çare arıyorlardı. 555K olayını yakından takip edemeyenler olayın ayrıntılarını o gün orada bulunup olayın tanığı olan arkadaşlarından öğreniyorlardı. Zaten artık başka nereden öğreneceklerdi? Örnekleri de belirttik, belirtiyoruz. Türkiye'de artık toplumsal olayları gerçeklere tamamen uygun olarak yansıtabilecek hiçbir yayın organı yoktu. Ülkenin tek radyosu zaten hükümetin yönetimindeydi. Gazeteler bir yandan tahkikat encümeninin, bir yandan sıkı yönetimin koyduğu yasaklar altındaydı. O yasakları ihlal eden veya o iki organın yetkilerinin canını sıkacak bir şeyler yapan gazeteler, ikişer, üçer cümlelik birer bildiriyle kapatılabiliyorlardı. Hal böyleyken olayları radyoya ve gazetelere verilerek yayınlatılan resmi bildirilerle çarpıtmanın şöyle bir sakıncası ortaya çıkıyordu. O bildirilere inanma ve güvenme imkanı ortadan kalktıkça kulaktan kulağa iletişim olanağını kullananlar artıyordu. Bu defa iletişim mekanizmasının içine yanlış anlamalar da giriyordu, abartmalar da, çarpıtmalar da, uydurmalar da. Basın yasaklarının sonucu. Mesela şimdi bu satırlar yazılırken 1960'tan bu yana 57 yıl geçmiş. Hala o dönemde ortaya çıkan rivayetlerden şikayet edilir. Bunlardan bir kısmının yanlış veya çarpıtılmış veya uydurulmuş olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. Ankara ve İstanbul olaylarındaki ölü ve yaralı sayılarıyla ilgili iddialar gibi. Doğrudur, o zamanki kulaktan kulağa iletişim sürecinde ve daha sonrasında o sayıları isteyerek veya dolduruşa gelerek abartanlar ve o abartılara inanılmaz iddialar ekleyenler olmuştur. Ama bunların radyo, gazete, dergi gibi normal iletişim araçlarına konulan yasakların sonucu olduğu unutulmamalıdır. O yasaklar olmasaydı her gazete ve dergi olayları kendi gazetecilik anlayışına göre haberleştirip yayınlama olanağına sahip olsaydı o rivayetler yaygınlaşabilir miydi? Olayları çarpıtan yayın organları çıksa bile o çarpıtmaları öteki yayın organlarının yalanlama imkanı olacaktı. Gazeteler arası rekabet koşullarının da sonucu olarak okurların gerçekleri öğrenme olanağını elde etmeleri kolaylaşacaktı. O dönemdeki temel yanlışlardan biri ülkedeki basın yayın organlarının yayınlarına yasak üstüne yasak koymaktı. Ülkedeki ve dünyadaki olayları öğrenmek isteyenleri sadece iktidar açıklamalarıyla yetinmeye mahkum etmekti. Dolayısıyla kulaktan kulağa iletişimcilerin işini kolaylaştırmaktı. DP'nin 7 Mayıs girişimi. Profesör Burçak'ın özetlediği o kararsızlık günleri sırasında DP içindeki sertlik yanlılarının istediği hareketin bir denemesi yapıldı. 7 Mayıs günü sabahtan itibaren Ankara'da Kızılay Meydanı ve etrafında bir hareketlenmenin başladığı Ankara polisince saptandı. Yapılan ilk değerlendirmeden sonra bunun önlenmesine karar verildi ve o karar yarısı müdahale yarısı uzlaşma yoluyla uygulandı. Geçen bölümde birkaç örneği ile özetini verdim. Sonradan Yassıada duruşmalarında da gündeme gelecek olan o gelişme için Ankara'nın güvenlik sorumlularının verdiği ifadelerde bunun ayrıntıları da vardır. DP'nin tüm örgüte tamimi, ihbar edin, mücadele edin. 7 Mayıs 1960 günü Demokrat Parti Genel Merkezi'nden Başvekil ve DP Genel Başkanı Adnan Menderes imzasıyla tüm örgüte telgrafla gönderilen tamim, yani genelge ise genel merkezdeki şahinlik eğilimlerinin yeniden hareketlendiği izlenimini veriyor. Burada o genelgeden de alıntılar yapalım. Tahkikat encümeninin kurulması için 18 Nisan öncesinde DP grup yöneticilerinin imzasıyla verilen önergedeki iddiaları daha kesin ve şiddetli hale getiriyordu o genelgenin bazı cümleleri. Aradan geçen 20 gün içinde o iddiaların gerçek hale geldiğinin anlaşıldığını öne sürüyordu. Bazı cümlelerini buraya da alalım. İlk cümleler CHP'ye yönelikti. Halk Partisi gençlik kollarının İstanbul ve Ankara'da bu teşkilata mensup elemanları vasıtasıyla bir isyan ve kıyam hareketi hazırlamak yolunda oldukları artık bütün vatandaşlarca görülen bir vakıadır. Bu teşebbüslerin bir merkezden idare edildiğine, bu merkezin ise Halk Partisi umumi merkezi olduğuna şüphe yoktur. İkinci cümlede ise CHP'nin teşvik ettiği öne sürülen o isyan ve kıyam hareketine gizli komünist teşkilatı ve elemanlarının yardımcı olduğu iddiasıdır. O cümlede şöyledir. Kayda değer olan cihet ise memlekette mevcut gizli komünist teşkilatı ve elemanlarının bu hareketlere yardımcı oldukları, hatta rehberlik rolünde bulunduklarıdır. Yani DP Grup Başkanlığı tarafından verilip 18 Nisan günü mecliste kabul edilen tahkikat encümeni önerisinde CHP'ye yönelik iddialar sanki aradan geçen 20 gün içinde tamamen ispat edilmiş ve o ispat edilme hali bütün vatandaşlarca görülmüş. DP Genel Merkezi bunu bütün parti örgütüne bir gerçek gibi bildiriyor. Onunla da kalmıyor. DP'li vatandaşlardan karşı tarafın bütün şüpheli hareketlerini gözden kaçırmamalarını istiyor. O isteğin arkasından DP Genel Merkezi'nin tüm partililere talimatı geliyor. Karşı tarafın görülebilir veya hissedilebilir herhangi bir zararlı ve tehlikeli bir teşebbüsleri olursa bunu derhal mahalli makamlara haber vermeniz, genel merkezimizi de en süratli vasıta ile haberdar etmeniz ve ayrıca bütün vatan sathında cereyan ettirilmek istenen yalan haberler ve tehlikeli şayialar yayma, zihinleri ve fikirleri karıştırarak her türlü zararlı ve tehlikeli hareketlere vasat hazırlama teşebbüslerine karşı da kat'i bir mücadeleye geçmeniz lazımdır. İstikrar ve huzur rasanete sahiptir ama... Ayrıca DP'lilerden istenilen başka görevler de var. Bunlardan biri, CHP'nin ve elemanlarının ne kadar kötü ve tehlikeli yolda olduğunu her imkandan faydalanarak tüm vatandaşlarımıza anlatmak. Genelgede bu şöyle ifade ediliyor. Halk Partisi merkezi ve bazı elemanlarının nasıl tehlikeli bir yolda olduklarını, komitecilik metotlarıyla ayaklanmalar vukua getirdiklerini, bunu yapmak için bütün gayretlerini sarf etme yolunda olduklarını, her imkan ve vasıtadan faydalanarak bütün vatandaşlarımıza anlatmak lazımdır. Her zaman memleketin yüksek menfaatlerini müdafaaya hazır bir ruh haleti içinde bulunduklarını bildiğim partili arkadaşlarımın bütün ihtimallere karşı hazırlıklı olmalarını temenni ederim. Gerçi o cümlelerin arkasından partililere merak etmeyin bir şey olmaz anlamında güven verici ifadeler de var. Şunlar gibi. Hükümetin aldığı tedbirler tamamı ile kifayetlidir. Bu memlekette isyanın ne şartları ne de vasatı mevcut değildir. İsyan teşebbüslerinde şimdiden hüsrana uğramışlardır. Seçimlerin tam bir serbestlik içinde yapıldığı, vatandaşlarımızın hayat şartlarının her geçen gün eskisinden daha iyi olması için milli tarihimizde şimdiye kadar görülmemiş gayretler sarf ettiğimiz malumdur. Ayrıca memleketimizde hürriyet, bozguncular ve yıkıcı faaliyette bulunmak isteyenler hariç bütün vatandaşlarımızı tatmin edecek bir genişlikle mevcuttur. Bu sebeplerle vatanımızdaki istikrar ve huzur şüphe edilemeyecek bir emniyet altında bünyevi bir rasanete yani yapısal bir dayanıklılığa sahiptir. Evet, merak etmeyin korkacak bir şey yok ama bildiri DP'lilere gene de dikkat tavsiye ederek tamamlanıyor. Partili arkadaşlarımızın bu tamimi bütün teşkilatımıza yaymalarını, bugün her zamandan da uyanık, dikkatli bir hassasiyet göstermelerini ve hadiseleri muntazaman takip ederek lüzumlu ve faydalı müdahale ve teşebbüslerde bulunmalarını ehemmiyetle rica eder, bütün arkadaşlarımın muhabbetle gözlerinden öperim. 3671 sayılıdır. Menderes'in Ege Gezisi. DP Genel Merkezi'nden tüm örgüte telgrafla gönderilen genelge örgüt birimlerinde okunurken, DP yöneticileri Başbakan Menderes'in İzmir'e yapacağı gezinin hazırlığı içindeydiler. Bu gezi Menderes'in o vakte kadar radyodan yaptığı konuşmaların yerine halka doğrudan doğruya hitap etmek istemesinin sonucuydu. Aynı istek DP örgütünde de vardı. Başbakanın gezisi 15 Mayıs'ta başlayacaktı. DP'nin gerek genel merkez yöneticileri, gerek Ege'deki örgüt mensupları çok yoğun bir hazırlık dönemine girişmişlerdi. Bunun sonucunda da başarılı oldular. 15 Mayıs günü İzmir Başbakanı görkemli bir törenle karşılayacaktı. O amaç gerçekleşti. Başbakan oraya İstanbul'dan kalkan ordu vapuruyla gelecekti. Karşılamaya civar illerden gelenlerle birlikte yüz binlerle ifade edilebilecek bir katılım sağlanacaktı. Konuşmasını yapacağı yer Cumhuriyet Meydanı'ydı. Meydana açılan sokaklara da hoparlörler konulmuştu. Konuşmasının sokaklardaki ve evlerinin penceresindeki dinleyiciler tarafından da izlenmesi sağlanacaktı. 15 Mayıs gününe gelince bütün bu hazırlıkların gerektiği gibi tamamlandığı görüldü. Ordu vapurunun İzmir'e yaklaştığı sırada denize motorlar ve sandallarla çıkmış olanlar dahil Menderes'i karşılamaya ve dinlemeye gelenlerin sayısının 200 bin olduğu tahmin ediliyordu. O sayıya 300 bin diyenler de vardı. Bu hesabın hangisi doğru olursa olsun şu gerçek ortadaydı. Miting meydanının manzarası çok görkemliydi. Menderes'in o manzaradan çok memnun olduğu da yaptığı konuşmanın ilk cümlelerinden belliydi. Şöyle diyordu: "Heyecanınızın ve bu ihtişamlı, yani görkemli, kucaklayışınızın ve göstermekte olduğunuz bu emsalsiz sevgi ve itimat tezahüratının bana telkin ettiği coşkun saadet sonsuzdur. Şu anda kalbimi dolduran bu eşsiz heyecanla sizlere şükranlarımı, minnetlerimi arz ve takdim ediyorum." Bu sayfada Hürriyet'in 16 Mayıs tarihli nüshasının ön sayfası var. Başlık şöyle: "Başvekil İzmir'de tezahüratla karşılandı. Menderes istifa etmeyi düşünmediğini söyledi." Başvekil şöyle dedi: "Bu fırtına burada bitsin. Menderes mümkün olduğu kadar çabuk seçime gideceğiz." dedi. Hak ve hukuk eşittir oy anlayışı. Yoğun alkışlarla karşılanan bu teşekkür sözlerinden sonra başbakan fazla vakit geçirmeden asıl değinmek istediği konuya geldi. Yani ülkedeki gösterilere ve muhalefetin o konudaki tutumuna. O gösterileri yapanları Osmanlı dönemindeki Yeniçeri isyancılarına benzeterek "yeni istemezükçüler" diye niteledi ve onlara mikrofondan şu soruyu yöneltti: "Kimi istemiyorsunuz? Bugünkü iktidarı mı? Menderes'i mi?" Sorunun cevabını da göstericilere hitap ederek kendisi verdi. "İktidarımızı iş başına getiren siz değilsiniz ki. Gelin de görün İzmir'deki şu muhteşem manzarayı. Yüz binler ve yüz binlerce vatandaşımız büyük bir heyecan ve inanışla isteriz diye haykırıyorlar ve bizi bağırlarına basıyorlar." Daha sonra ülkemiz siyasetçilerinde zaman zaman örneği görülen hak hukuk eşittir oy anlayışını bir kere daha dile getirdi. Dedi ki: "Hem sonra sizlerin sokaklarda gürültü patırtı yapmaya, kanuna karşı gelmeye ne hakkınız var? Bu nümayişçiler bilmeliler ki biz milletin reyi ile vazife başındayız ve milletin reyi olmadıktan sonra bir santim kımıldamak niyetinde değiliz." Yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı, düşüncesini açıklama özgürlüğü, basın özgürlüğü, öteki tüm haklar ve özgürlükler. Adı demokratik de olsa bir ülkede bunların hepsinin sınırları milletin oyunu alan iktidarın isteğine göre daraltılabilir, hatta gerekirse hepsi tamamen ortadan kaldırılabilir. Ya seçim güvenliği de yok olursa? Bu görüş iktidarın sadece büyük şehirlerde gösteri yapan gençlere değil, aynı zamanda ülkedeki siyasi muhalefete karşı tutumunun da ifadesiydi. Yani ülkenin iktidar partisi madem ki milletten oy almıştır, öyleyse milli iradeyi temsil etmektedir. Öyleyse hakların da hürriyetlerin de sınırlarını iktidar partisi tayin eder. İktidarın aldığı kararları, çıkardığı kanunları beğenmeyen muhalefet partilerine de iktidarı seçenler gibi yeni bir seçim zamanı gelinceye kadar o kararların, kanunların uygulanmasını seyretmek düşer. Peki ama ya o iktidar yeni bir seçim gelinceye kadar ülkedeki demokratik hakları, özgürlükleri büyük ölçüde ortadan kaldırır ve yargı bağımsızlığıyla birlikte seçim güvenliğini de yok ederse? Buna karşı hangi önlem alınabilir? Yargı bağımsızlığından eser kalmamışsa, seçim düzeninin de adil ve dürüst bir şekilde işletilmesinin yolu tıkanmışsa, yani o iktidarın seçim yoluyla değişmesi de imkansızlaşmışsa, o zaman ne olacak? Başbakanın dile getirdiği demokrasi anlayışında o sorunun cevabı yoktu. Muhalefetin seçim güvenliği konusundaki kaygılarına karşı o sadece şöyle sözler söylüyordu: İktidarın seçimleri mutlaka hileli yapacağı veyahut da seçimleri yapmaktan kaçınacağı yolundaki iddialar hepsi belirli bir maksatla ortaya atılmıştır. İşte bütün bunlar yıllardan beri devam ettirilen tahrik politikasının tatbikatı ve hazırlayıcı çalışmaları cümlesindendir. Bunlara cevaba dahi değmez. Bakın şu laflara. Seçimleri yapmadığımız takdirde dünyayı başınıza yıkacaklarmış. Bunlar ne laflar, ne tehditler. Gülünç olduğu kadar korkunç, korkunç olduğu kadar gülünç. İçlerinde yanan kin ve husumet ateşi bakımından bakınız ne korkunç. Fakat hakikat halde her bakımdan asıl ve esası olmadığı için sadece gülünç tehditler bunlar. Yani ülkede hakim teminatı ile birlikte seçim güvenliğinin de kaldırılması halinde bile muhalefetin yapacağı bir şey yok. Sakın seçim güvenliğine dokunmayın, yoksa buna direniriz demeye de hakkı yok. Hele o konuda ne kadar ciddi olduklarını göstermek için Demokrat Parti sözcülerinin muhalefetteyken sık sık yaptıkları gibi dünyayı başınıza yıkarız gibi kararlılık ifadeleri kullanmaya hiç hakkı yok. Bir siyasi parti olarak milletin oyunu bir kere aldınız mı, daha sonraki seçime kadar her istediğinizi her şekilde yapabileceksiniz. Size kimse karışamayacak, muhalefet edemeyecek. 4 yıl, 5 yıl, kaç yıl için seçilmişseniz. O süre içinde size soru bile sorulamayacak. Seçimden önce şunları yapacağınızı söylemiştiniz. Tam tersini yapıyorsunuz bile denilemeyecek. Ne muhalefetteki siyasi partiler eleştirilerini dile getirebilecek, ne basın ne de tek tek vatandaşlar. İktidara eleştiriler dile getirilebilse bile bu ancak 2-3 kişilik sohbetlerde mümkün olacak. Bunlar radyo ve gazetelerce halka ulaştırılamayacak. Ulaştırmaya kalkan olursa mahkemeye verilecek. Gazeteler kapatılabilecek, gazeteciler hapse atılabilecek, mahkemeler iktidarı eleştiren gazetecileri, bilim adamlarını ve tek tek vatandaşları mahkum etmeye zorlanacak. 1954'teki 6332 ve 1956'daki 6732 ve 6733 sayılı kanunların uygulanmasıyla yapıldığı gibi. Bunun tersine bir tutum izlemeye kalkan savcılar, hakimler, Adalet Bakanı kararıyla görevlerinden çıkarılabilecek. 1954'teki emekli kanunu değişikliğine dayalı yetkilerini kullanan Adalet Bakanı'nın uygulamalarında olduğu gibi. Ayrıca meclisteki hepsi iktidar partisi milletvekillerinden oluşan 15 üyeli bir tahkikat encümeni kurulacak, muhalefetin ve basının zararlı yıkıcı faaliyetlerini tahkik etmek için faaliyete geçecek. 18 Nisan 1960 günü alınan meclis kararıyla gerçekleştirildiği gibi ve o encümene gazeteleri kapatmak dahil gazetecileri hapsetmek ve toplantıları, bildirileri ve her çeşit siyasi faaliyeti yasaklamak gibi yetkiler verilecek. 28 Nisan 1960 tarihinde yetki kanunla yapıldığı gibi ve bunun adına demokrasi denilecek. Böyle şey olur mu? Ama o sorunun da iktidar partisi sözcülerince verilen cevabı uzun değil. Olur olur. Zaten demokrasi ne demek? Seçim demek. Vatandaşlar beğenmezlerse seçtikleri partinin yaptıklarını bir dahaki seçimde ona oy vermezler. Başka partiye oy verirler, iktidarı değiştirirler. Peki bütün o önlemleri alan iktidar seçim vaktine kadar o ünlü sözle atı alıp Üsküdar'ı geçerse, mahkemeleri de seçim kurullarını da kendi boyunduruğuna aldıktan sonra o seçimde de zaferi kazananın kendisi olduğunu ilan ettirirse... Yok canım, öyle şey olur mu? Öyle bir soru tahrik politikasının sonucudur, tehdittir, gülünçtür, korkunçtur vesaire. Başbakanın İzmir konuşmasındaki sözlerine muhalefetten gelebilecek itirazlara karşı görüşlerinin özeti böyleydi. O arada üniversiteli gençlerin gösterilerine karşı onlara hitap ederek "Hadi size latifeci bir soru daha sorayım" diye başlayıp şu soruyu da soruyordu. Bakın burada bizi bağırlarına basanlar da sizin gibi sokaklara dökülseler haliniz nice olur. Menderes'in bu sorusunun anlamı içinde tabii gösterici gençlere karşı bir meydan okuma da vardı. Ama o sorunun hemen arkasından bunun feci bir soru olduğunu vurgulayarak anlamındaki sertliği hafifletiyordu. Hatta soruyu gerçekten şaka yapıyormuş gibi gülümseyerek soruyordu. Yani yer yer çok sert sözler söylese bile onları yumuşatmak ister gibi jestler yapıyordu. 12. ayının sonu, sayfa 128.